Esir Şehrin İnsanları, Kemal Tahir.
Ayrım 6.
Durdunuz mu üstünde? Siz buharı makineye uyguladığınız halde biz neden yapmamışız bu işi? Örnek önümüzdeyken batılılaşmaya da yöneldiğimiz halde. Buharı makineye uygulayanlar burjuvalardır. Bana kalırsa burjuvalarınız olgun değildi sizin. Hatta bir bakıma bizdekine benzer burjuvanız hiç yoktu. Neden yok? Bence Bizans uyuttu sizi. Bu benim kişisel düşüncem. Belki yanlıştır. Çürümüş Bizans, Türk'ün canlı ruhunu bozdu, yumuşattı. Nasıl derler? Pelteleştirdi. Gerçek budur bence. Bu ne kadar gerçekse, Türklerin çekildikleri Anadolu'da kendilerinin gerçek fikirlerini tanımamış bir dünyaya karşı çıkacakları, el ele, gönül gönüle verip direnecekleri de o kadar gerçektir. Uzun yıllar Anadolu insanlarının arasında yaşadım. Cevherinizi inceledim. Dayanışma geleneğiniz var. Zümreler arasındaki uçurumları er geç kapatacaksınız. Türkler sık sık kolayca yer değiştiriyorlar. Tarihte bu böyle. Yeni yerlerine rahatça yerleşiyorlar. Orasını savunmaya hazırlanıyorlar. Ben bunu özellikle Rumeli göçmenleriniz için söylüyorum. Sizin bir başka özelliğiniz de karanlıktan çıkıp başınıza geçenlerin kimliğini aramamanız. Onları hemen hemen hiç yadırgamamanızdır. Çok önemli bir milli özelliktir bu. Pek büyük bir güçtür. Viskiden, ince havlusundan içti. Gözlerini kısmıştı. Sesinde garip bir yumuşaklık vardı. Kamil Bey sözün başında memnunlukla dinlerken, belki de sesteki garip yumuşaklıktan işkillenmiş, söylenenleri değil, bu sözün nereye getirileceğini kestirmeye girişmişti. İngiliz subayı, bir türkü, bir türkü anlatmada hiç zorluk duymadan sözünü sürdürüyordu. Büyük güçtür. Eski başbuğların yerine yeni başbuğları koyabilmek, yeni başbuğlardan emir almak, bunları hiç duraklamadan uygulamak, emri kimin verdiğine değil, emrin ne dediğine bakmaktan gelir bu olgunluk. Bir milletin yaşamak gücü bence bu özelliktir. Ancak böyle özelliği olan toplumlar en ölü sanıldıkları sıralarda kalkıp dikilirler. En uğulmaz direnci gösterirler. Böyle toplumlardan en durgun sıralarında en keskin tepkiler beklemeli. Bugün 1920 yılı Mart ayındayız. İşte size güvenle söylüyorum. Anadolu'nun tepkisi bizim Lloyd George gibi Amerika'nın Wilson'unu, Fransa'nın Clemenceau'sunu, İtalya'nın Orlando'sunu yüzlerce danışmanlarıyla beraber şaşırtacaktır. Savaştan sonra galip devletlerin bu ünlü diplomatlarca kurulduğu sanılan düzeni siz alt üst edeceksiniz. Kamil Bey gözlerini kırpıştırdı. Kadınlarla Enişte Bey, İngilizle Kamil Bey'i yalnız bırakmak istemişler gibi salonun öbür ucuna gitmişlerdi. İngiliz hep öyle kendinden emin. Aslına bakarsanız bu savaşta yenilen Türk milleti değil, Türk devletidir. Her millet için böyle olmaz mı bu? Hayır, sizin özelliğiniz burada. Bu özelliğin en önemli yanı da dış görünüşüyle yabancıları kolay aldatması. Anadolu'yu dolaşan bir yabancı neyle karşılaşır? Hasta, bakımsız, güçten büsbütün düşmüş, bütün umutlarını yitirmiş bir halk yığını. Görünürde, yani üretimde erkekten çok kadın var. Çocuklar, yani gelecek kuşaklar, sıtmadan karınları şişmiş, derileri incelip yeşile dönmüş zavallılar. Bugünden yarına çıkacakları şüpheli. Üretim araçları ilk tarım çağlarındaki kadar ilkel. Toprak da üstünde yaşayanlar kadar güçsüz. Demek Anadolu maddesiyle, insanıyla, ruhuyla hiçbir dayanağı olmayan yarı ölüler ülkesi. Burada kimseden en ilkel, en doğal yaşama tepkisi beklenemez. Bunlar ölüme karşı bütün canlılarda görülen en küçük savunu kımıltısını gösteremezler. Maddi manevi her baskıyı, her yeni durumu dirençsiz kabullenirler. Derseniz yanılırsınız. Türk'ü küçümsemek aptallıktır. Dediğim gibi hepimizi şaşırtan İstanbul, daha doğrusu Bizans. İstanbul kımıltısız, ruhsuz. Subayları katmıyorum bu ruhsuzluğa. Onların sakatları bile kabullenmiyorlar bu yenilgiyi. Çünkü suçlu sayıyorlar kendilerini bu işte. Savaş sakatı olmak bile utançlarını silip alamıyor üstlerinden. Amerikalılar bu ruh halini sezebileydiler, Anadolu'ya yardım ederlerdi. Biz bir türlü dert anlatamıyoruz liberallerimize. Daha doğrusu sivillerimize. Türklerin bahtsızlığı, bence böyle çetin bir dönemde Morgenthau gibi bir Türk düşmanı Amerikan elçisinin karşılarına çıkmasıdır. Biraz düşündü, prosun çekti, Bir bakıma iyi de oldu bu rastlantı. Direnmenin şanı şerefi size kalacak. Kamil Bey birkaç gündür hatırlayıp hariciyecilere sormak istediği soruyu ağzından kaçırdı. Önleyemez miydi İngiltere Yunanlıların İzmir'e çıkmasını? O zaman uzlaşılırdı kolayca. Yeniden davranmaya, belki de kan dökülmesine meydan kalmazdı. Sizin bir atasözünüz var. Akacak kan damarda durmaz derdiniz. Şakanın kaba kaçtığını anlayarak hemen toplandı. Ben askerim ama kan dökmekten yana değilim. İspada'da Kutulu Ammare'de size teslim olmam. Sir Townsend'de ben de kan dökülmemesi için kolayca teslim olduk. Yiyeceğimiz cephanemiz boldu. Yardım da bulabilirdi. Doğrusunu isterseniz Halil Paşa'nın birlikleri de bizi bunaltacak güçte değildi. Size bir gerçeği daha açıklayayım. Gizlidir ama siz bizim dostumuzsunuz. Kamil Bey irkilince gülümsedi. Oxford İngilizcesini bu kadar güzel konuşan bir insan İngiltere'ye düşman olamaz. İstese de olamaz. Açıklayacağım gizli şudur. Yunanistan'ın İzmir'e asker çıkarmasından önce kan dökülmemesi için kralımızın hükümeti, bilhassa biz askerler bütün tedbirleri aldık. Birinciye dövüşmesi umulan Nurettin Paşa'yı da eşittirdik. Türk birliklerinin silahlarını topladık. Topların kamalarını söktük. Saldırıyı önleseydiniz, Yunanlıların silahlarını alsaydınız da işgal hiç olmasaydı. Dedim ya, her zaman akıl idare etmiyor memleketleri. Lloyd George bu kadar akılsız mı? Akılsızsa nasıl oluyor da İngiltere gibi büyük bir memleketin başına getirilebiliyor? Bunu size anlatmak güç. İngiliz demokrasisinin oyunudur bu. Çoğu zaman akıllı İngilizler de demokrasi denilen bu maskaralıktan memnun değil ama çaresiz katlanıyor. Biraz daldı. Hayır. Lloyd George'a aptal denilemez. Memleketimin yetiştirdiği ender devlet adamlarındandır. Bunların da en büyüklerindendir. Küçük bir çocuğu avutur gibi sesini yumuşattı. Düzelecek hepsi. Göreceksiniz. En umulmaz sırada düzelecek. El verir ki bizler, yani siz, biz hepimiz tarihin yüklediği ödevleri duraklamadan yerine getirelim. Köşedekilere bakıp sesini biraz alçalttı. İlgilendiniz mi İngiliz Dostları Derneği ile? İngiliz Dostları Derneği mi? Enişte Bey'den böyle bir şey duyduğunu hatırladı. Galiba Enişte Bey de kurucularından olmalıydı. Yo, hayır. Kim kurmuş? Nerede? Burada. Türkler kurdu. Başında büyük din adamlarınızdan biri var. Said Molla. Din bilginlerinizin büyüklerinden. İngilizler de kurdular mı bunun karşılığını? Onun başına din bilginlerinizin büyüklerinden biri geçti mi? Latife etmek istediniz ama yarısı gerçektir söylediklerinizin. İngiltere'de de böyle bir dernek kurulmadı henüz. Buna karşılık buradaki derneğin güçlenip gelişmesi için memleketimizin ünlü rahiplerinden biri çalışıyor. Adı Fru'dur. Bu adı aklınızda tutun. Sık sık duyacağınızdan eminim. Hatta ilgilenirseniz tanışmanız bile mümkündür. Çok mu bizdeki İngiliz dostları? Ne kadar? Geçen ay derneğe kaydolanlar 50 bini aşmıştı. O zamandan bu yana belki de 60 bini bulmuştur. 60 bin. Ben başka türlü sanmıştım. Yalnız aydınlar arasında 60 bin sayısında biraz abartma olmasın. Ben İngiltere adasının haritasındaki yerini bilen bu kadar vatandaşımız bulunduğunu sanmıyorum. Aydınlardan çok halka gitmeyi uygun gördüler. Nasıl anlatabiliyorlar halka bu işi? Zorluk çekmiyorlar mı? Hayır, dernek üyelerine kimlik kartları bastırdılar. Sağında Osmanlı sancağı, solunda İngiliz bayrağı var. Aralarına tasdikli fotoğrafı koyuluyor üyelerin. Bir çeşit lesepase. İşgal polisinden kolaylık görüyorlar, anladınız mı? Hayır. Esnafın, gezgin satıcıların, hele geceleyin şurada burada gezenlerin laf aramızda Türk polisiyle çatışmaktan çekinenlerin işine geliyor. Kamil Bey suratını asmıştı. İngiliz subayı gene içini çekti. Karışık zamanların yolları da karışık oluyor. Bunu yadırgamamalı. Böyle bir dernekte nasıl bir ilgi kurabilmemi düşündünüz? Hiç. Aklıma geldi öyle. Haberiniz oldu mu? Üstünde durdunuz mu? Öğrenmek istedim. Savaş yüzünden iktisadi durumunuzun bozulduğunu söylemişlerdi. Bir yardımımız dokunabilir mi diye araştırdık. Kamil Bey, hala hanımın ailesinin nermini de alarak kendisini niçin İngiliz'le yalnız bıraktıklarını artık iyice anlamıştı. Kızacağına, ürkeceğine rahatlayıverdi. Gülümseyerek Nikon'u dostça sordu. Bulabildiniz mi bir çıkarım bari? Her şeyin bir çıkarı bulunur. Hele İngiltere İmparatorluğu bunu isterse. Kişilerle de ayrı ayrı uğraşacak zaman bulabileceğine emin misiniz? Hem de dünkü düşman memleketlerden birinin vatandaşıyla. İngiliz kültürüyle yetiştiniz. İmparatorluk kültürünü taşıyan herhangi bir kimseyi sizin gibi soylu bir aileden gelmese bile gücü yettiğince korumaya çalışır. İşgalimiz altındaki yerlerde topraklarınız, değerli hisseleriniz var. Eğer anlaşabilirsek sadece biz size yardım etmiş olmayacağız. Siz de bize büyük yardımlarda bulunacaksınız. Kamil Bey bu söze gerçekten şaştı. Şaşması böyle bir yardımı dokunabilir mi sorusundan geldiği kadar böyle bir şey söz konusu değilse karşısındakinin kendisini boş laflarla aldatılacak kadar alıp gördüğündendi. Sir Henry Dixon viski bardağını aldı. Sözü değiştiriyor, daha doğrusu çok değersiz bir şeyden laf ediyor gibi sordu. Şirketi Hayriye'nin hisse senetleri var mı sizde? Şirketi Hayriye'nin mi? Hayır, sanmıyorum. Neden sordunuz? Aramızda kalmak şartıyla söylüyorum. Boğaziçi Vapur Kumpanyası'nı Fransız dostlarımız ele geçirmek istiyorlar. Oysa İngiltere bunu uygun görmüyor. Böyle senetleriniz varsa gerçek değerinin çok üstünde satın alabiliriz. Hayır, bende yok. Aklımda yanlış kalmadıysa bu şirketin hisse senetleri Türklerden başkasına satılamaz. Tüzüğü böyledir. Tüzükler değişir. Değişmeseler de hiç bozulmadıkları halde yasakladıkları şeyler kolayca yapılabilir. Kanuna göre %100 Türk olduğu halde aslında Türk-Fransız olanlar hiç mi yok? İngiliz pot kırdığını anlayarak alt dudağını dişledi. Aptallık etmiş, bu lafla Kamil Bey'den Türk-İngiliz olmasını istemişti. Kamil Bey gittikçe keyifleniyordu. Anlamazlığa vurdu. Sahi vardır, olmaz mı? Şu halde arttırmaya verecek. En çok verenin üstünde kalacak. Bizim Boğaziçi vapurları desenize. Hayır, biz de Fransızlar da açıktan açığa rekabete girmişmek istemiyoruz. Biraz daldı. Demek bu şirkette yok hisseniz. Nereden aklımda kalmış böyle bir şey? Tamam. Ya bir başka Kamil Bey olacak ya da Kamil'e benzer bir başka ad. Sizinle ilintilerimizi zorlaştıran bir mesele de soyadı taşımamanız. Herkes Mehmet, herkes Ahmet. İnsanların sizde kolay kolay ortaya çıkmaları da kolay kolay olmaları da bundan. Yanılmışım, özür dilerim. Ama gene de yardım edebiliriz birbirimize. Musul petrollerinde oldukça önemli hisseniz olduğunu biliyorum. Bunun herhangi bir saklamayı önlemek için söylediği açıktı. Kamil Bey'in keyfi kaçtı. Eniştesi İngiliz'in kendisiyle konuşmak istediği konuyu neden açmamıştı önceden? Baskına uğratmak için mi? Hangisi uygun gördü baskını? Sahici İngiliz mi? Türk İngiliz mi? Can sıkıntısı öfkeye dönüyordu. Geçenlerde bir yolunu bulup petrol hisselerini ucuz pahalı satmaya düşündüğü halde birden kesinlikle satmamaya karar verdi. Duraklamadan verdiği bu kararla rahatlayıp öfkeden sıyrıldı. Neden çıkardılar bu herifler benim Türk İngiliz olduğumu diye bir yandan düşünüp bir yandan dinliyordu. Osmanlı hanedanı üyeleri çoktan satmaya başladılar hisselerini. Geçenlerde Abdülhamid'in kızlarından Şaziye Sultan'a küçük bir hisse için 10 bin İngiliz altını verdik. Aslında biliyorsunuz, Musul ve çevresindeki petrol alanlarının gerçek sahibi Abdülhamid'di. İttihatçılar elinden aldılar mülkiyetini. Biz bunu olup bitti diye sayabiliriz. Barışta bu topraklar mutlaka sınırlarınızın dışında kalacak. Kılıç hakkının ne demek olduğunu siz Osmanlılar iyi bilirsiniz. Hiçbir şey ödememek de mümkündü. Fakat İngiliz İmparatorluğu eski düşmanlarının mülkiyet haklarına bile saygılıdır. Sizin hisseniz Şaziye Sultan'ın hissesinden pek fazla değilse de daha da az değildir. Sultan telaşlanmasaydı belki birkaç bin lira daha koparırdı. Demek biz telaşlanmazsak koparacağız. Kamil Bey gülümsüyordu. İngiliz subayı birden değişmiş, soylu savaşçılıktan madrabazlığa geçip eskici Yahudilerin kelimeleriyle konuşmaya başlamıştı.
Ayrım sonu.